Programın ikinci saatinde yine sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Muhittin, yönetmen masasında Cihat ve ben Hülya. Bugün yine keyifli bir İslam sohbetine davet edeceğiz sizi. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci de bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün biraz savaştan, biraz savaşla beraber korunmaktan aslında konuşacağız. Belki sadece savaşta da değil, daha farklı ortamlarda ve başkalarının da giydiği bir gömlektir. Ama biz genelde padişahların giydiği gömlekler olarak biliyoruz, tılsımlı gömlekleri. Nedir tılsımlı gömlek? Nasıl yapılırdı? Kimler tarafından ve ne kadar süre içinde yapılırdı? Özellikleri neydi? Dönemlere göre farklılıklar gösterdi mi? Bunların bilgilerini sizden isteyeceğiz.
Evet, şifa ve koruma, bu insanların öteden beri çok düşkün oldukları bir şey. Gayet tabii olarak hayatı korumak, muhafaza etmek, bilhassa savaşların, afetlerin, felaketlerin çok olduğu bir devrede ehemmiyet arz ediyor. Şark kültüründe Kur'an-ı Kerim ve dualarla tedavi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ve dualarla korunma da vardır. Kur'an-ı Kerim'de hırz ayetleri adında Hazreti Peygamber tarafından hastalara, işte cin çarpmış kimselere, nazar değmiş kimselere, psikolojik problemleri olan kimselere veya başına iş gelmiş, kaza gelmiş kimselere okunan ayetler vardır. Bunlara ayatül hırz veya hırz ayetleri. Hırz koruma demektir. Hı hı. Bir şeyi korumak, yani dışarıdan gelen bütün tehlikelere karşı korumak. Bir de içinde hıfz geçen hıfz ayetleri vardır. Hıfz da Arapça koruma demektir. Koruma daha umumi manadadır. Hırz daha hususi manadadır. Böyle ayetler var. Hazreti Peygamber tarafından tatbik edilmiş. Yeri gelmişken söyleyelim. Hazreti Peygamber hem maddi şifalar tavsiye ederdi. İlaç kullanmayı, perhiz yapmayı. Hem de manevi şifayı aramayı tavsiye ederdik. O da duadır veya Kur'an-ı Kerim'den veya belli bazı dualardan yardım istemektir. Şimdi bunlar okunduğu gibi ilk zamanlarda yazılı kültür çok yaygın değildir. Hazreti Peygamber zamanında da yazılı çok yaygın değildi. Çünkü yazı materyali çok fazla değildi. Ama zaman içinde insanların hepsini bunların ezberlemesinin zor olduğu veya her dakika okumasının zor olduğu düşünülerek muska usulü çıkmıştır. Bu ayetler veya koruyucu dualar veya insanların yazılmasında bir koruma hassası bulunduğuna inandığı, mesela yedi uyuyanların, Eshab-ı Kehf'in isimleri gibi isimler muskalara yazılır. Bu muskalar su geçirmez bir şekilde sarılır muşambaya. Muşamba müşemmadan gelir. Mumlanmış demektir. Pamuklu bir kumaşı eritilmiş mumla kaplarsınız. Bal mumuyla. Ona müşemma derler. Mumlanmış. O su geçirmez. Bugünün
onun içine koyup katlanır.
Onun içine koyup katlanır. Neden? Çünkü helaya girdiği zaman veya affedersiniz soyunduğu zaman edepsizlik olmasın diye su geçirmez bir şeyin içine koymak adet olmuştur. Bu banyoda da çıkarılmaz. Hmm. Yani bunu takanlar banyo yaparken hiç çıkarmazlar. Bu muskalar, muska da nüshadan gelir. Nüsha bir şeyi çoğaltmak demektir yazarak. Muskalar, çok çeşitli muskalar olabilir. Umumi muskalar olabilir. Yani herkesin üzerinde taşıdığı, işte biraz evvel saydığım hırz ayetleri, hıfz ayetleri gibi. Bir de hususi muskalar olabilir. Mesela savaşa gidenlere verilen muskalar vardır. Ağlayan çocuklara verilen muskalar vardır. Kocası tarafından horlanan kadınlara takılan muskalar vardır. Veya karısı tarafından hürmet görmeyen kocalara verilen muskalar vardır. Yaramaz, hırçın, haylaz.
Bir sektör gibi bahsediyorsunuz evet. Şu anda.
Şöyle, çünkü her iş için bir dua vardır. O duanın yazılması ön plandadır. Yani mesela devamlı ağlayan çocuğa yedi uyuyanların ismi yazılır veya onun bir duası var, o yazılır. Şimdi başkasına yazılmaz yani, büyük bir adam için.
Yazılmış kenarda bekler mi, yoksa geldiği
yazdırırlar.
Zaman aile
yazdırır. Aile çocuğun böyle bir problemi olduğu zaman bu işi bilenlere.
Kime? Evet.
Kime? Bunlar mahallelerdeki hoca hanımlar olabilir, camideki hoca olabilir veya bu işlerle, yani esrarlı ilimlerle meşgul olan bazı ocaklar vardır. Ocak şu demektir. Bazı metafizik işler, sadece metafizik işler değil, sadece metafizik işler değil, bir takım tedaviler bile hep aileden aileye intikal eder. Yani bir kırık çıkık tedavisini mesela aile intikal ettirir.
El vermek
diyoruz, el verir o. Mesela bir muskanın yazılması, mesela sihirler olur ellerde, kurbağa sihiri derler. O sihirlere okumak icap eder. Okumayla geçer. Bir tedavisi de bildiğim kadarıyla yok onun. İtikad edilirse o okumaya geçiyor. Bunun için ocak olan birini bulmak icap eder. Yani kurbağa sihirini okumaya selahiyetli olan, el almış birini bulmak icap eder. Egzama için yine ve bil hakkı enzellâh ve bil hakkı nezel. yazan veya Emre mu emren feyin nami bir mu, bunlar ayetlerdir. Bunları yazan ocak olması lazım. Bu ocak, şimdiki çocuklar bilmezler, eski zamanda vardı kopya kalemleri. Kolay kolay çıkmaz, tükenmez kalemin olmaz zamanında. Kurşun kalemin bir cinsidir bu. Bununla yara olan mahalle o sure yazılır veya o ayet veya o dua yazılır.
Eline yazılır ya da işte neresiyse.
Ya vücudunda yara neredeyse, kurdeşen, çeşitli yaralar, etrafı da çevrilir. O duanın bereketiyle o yaranın küçüleceği ve zamanla kaybolacağına inanılır. Bu tabii şimdi bazı insanlara canım böyle şey de olur mu deniyor ama bu bir psikolojik inanmadır. Telkin deniyor buna. Telkinle çok şey mümkündür ve insanlar buna inandığı zaman da bu oluyor. Şimdi bunu yapanlar da dediğim gibi ocaklardır. Hoca hanımlar veya hoca efendilerden başka yine bu mahallelerdeki ocaklar bu işleri yaparlar. Çocuk ağlıyor. Devamlı uykusunda uyanıyor. Yani korkuyor. Bunu bir hoca hanıma götürürler veya hoca efendiye götürürler. Hoca efendi bunu okur ve bir muska yazar. Bu muska üzerinde taşıyın veya yatağını asın derler. O şekilde çocuğun korunacağına inanırlar. Bu çocuk niye ağlar? Çocuk psikolojik bir rahatsızlığı olabilir, evde bir ağır hava olabilir, cin ve nazar tesiri olabilir halkın inanışına göre. Fizyolojik bir hastalık olabilir. Bütün bunlarla çocuk ağlar. Bunu engellemek için bir takım muskalar yazılır. Bu bir sektördür ve ilacın tedavinin şimdiki kadar fazla olmadığı zamanlarda da insanların bir kurtuluş sığınağıdır. Bununla insanlar en azından psikolojik olarak bir şey yaptıklarını düşünerek rahatlarlar ki bu da biliyorsunuz tedavinin yarısıdır.
Şöyle şimdi hani bu sözünü ettiğiniz inanış ve yani oradan şifa geleceğine inanmak modern tıpta da değerlendirilen var, evet, bir konu. Plasebo etkisi denilen bir etki, evet, var. İşte ilaçlar veriliyor diyelim ki 4 kişiye. Bir kişiye ilaca, aynı ilaca benzer ama bir şeker tanesi veriliyor ve onu yutması isteniyor. Bazen diğerlerinden daha fazla iyileştiği görülüyor. Sadece şekeri yutan kişinin. Bu etki klinik çalışmalarda sıkça o ilacın etkinliğini görmek açısından plaseboya göre etkisi diye ifade edilir. Demek bunu, ki boş değil.
Değil. Bunu doktorlar da anlatıyor. Bir doktor arkadaşım anlattı. Annem bir ilaç kullanıyordu. O ilaç piyasadan kalktı. Annemin de bu ilaca aslında ihtiyacı yoktu. Fakat ben anneme dedim ki bu ilaç piyasadan kalktı. Hayır dedi, ben o ilacı istiyorum. Bunun üzerine annemi üzmemek için ben o ilaçtan yaptırdım dedi. Yani şeker.
Şekli ilaç ona benziyor. Yani
annem o ilacı aldığı zaman iyi olurdu dedi. Bu psikolojik bir inançtır. Bir de bir menkıbe anlatırlar. Bakın bu da nerelerin muska yazdırıldığını göstermesi bakımından mühim. Kadıncağızın bir tanesinin patatesine böcek dadanmış. Kadıncağızın da Raziye Hanım. Demiş ki bir türlü geçmiyor böcek, kurtulmuyor patatesler. Hocaya okutacağım ben demiş. Gitmiş hocaya. Demiş hoca efendi benim patateslere böcek dadandı. Buna bir okur musun? Bir muska yazar mısın? Kadın adam demiş ki git başımdan, sen deli misin? Yok demiş. Ben demiş patatesler gibi gidiyor, ziyan oluyor. Başka çare de yok.
Tabii tarımı ne yapıyorsa sonuçta.
Ziraat ilacı yok, bir tabii şey yok. İlle demiş bunu yazacaksın. Peki demiş adam. Bir muska yazmış. Bu muskayı al demiş. Bir beze sar demiş. Tarlanın kıble tarafına göm demiş. Kadıncağız muskayı almış. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu muska yazanlar şimdiki gibi de para almazlardı eskiden. Çünkü bu gibi şeyler fahri olarak yapılırdı.
Bir de para alındığında sanki ticarete dönüşüyor. O zaman da etkisi olmayacağına inanılıyor. Tabii yani
şey zannedilmesin. Bunlar bir istismarcı insanlar. Öyle olanlar vardır elbette ama umumiyetle benim tanıdığım insanlar vardı. Eski insanlar kırık çıkık yapardı mesela. Değil para almak, ilacını, sargısını kendisi cebinden verirdi. Bunu bir şeref, fahri derler ya şimdi. Evet. Şeref olarak yapardı o insanlar.
Bir de onun hayrını bilip bekledikleri hayır için. Tabii.
Aslında. Bu okumalar, mevlid okumalar, çocuk okutmalar, ölü yıkamalar, bunların hepsi fahri olarak yapılırdı eskiden. Para alınmazdı. Bu okutmalar da böyleydi. Ben öyle hocalar biliyorum. Evin önü insanla dolu, adamcağızın 5 dakika oturacak zamanı yok. İnsanlar ona geliyor okutuyorlar ve hiçbirinden para almıyor. Almadığı gibi zavallının haline bakarak para verdiği de oluyordu. Hı hı. Yani şimdi durum değişti. O alanda var, almayan da var ama eskiden bu bir iş şeref, haysiyet işi olarak yapılırdı. Hayır için yapılırdı. Neyse adamcağız muskayı yazıyor, kadıncağız getiriyor. Tarlanın kıble duvarının önüne gömüyor. Patateslerden böcekler kesiliyor. Bu sefer başka patates ekenlerde de aynı böcek var. Onlar da Raziye Hanım'a diyorlar ki
ne yaptın?
Ne yaptın? Diyorlar ki böyle böyle filanca hocaya okuttum. Diyorlar biz de okuturuz. Yazdırırız yani. Muska yazdırırız. Yok diyor, ben yazdırana kadar ne çektim, size yazmaz. Yok diyorlar.
Gideceğiz.
Gideceğiz. Adam ben yazmam diyor. Geliyorlar, kolayı var diyorlar. Muskayı çıkaralım. Ona ne yazdıysa
aynısını kopyalıyor.
Aynısını yazı yazma bilen birine yazdıralım. Muskayı açıyorlar. Birisi okuyor. Diyor ki Deli Raziye'nin patatesini böcek yemiş, bana ne? Yememiş, bana ne? Adam böyle yazmış. Artık dua falan bilmiyor tabii. Kadıncağız yakasından def etmek için bunu yazmış. Fakat kadın buna inandığı için böcek kesilmiş. Yine bu Adapazarı tarafında anlatmışlardı. Sıraca denilen bir yara vardır. Çocuklarda olur, kadınlarda olur. Erkeklerde de az olmakla kırmızı mutrak bir yara, sonra sarıya döner, kaybolur. Ama epey bir zaman kalır. Bu yarayı bir hocaya okutmuşlar. Hoca artık bezmiş. Fakat okutanlar Rumlar, Türkçe bilmiyorlar. Hoca okurken diyormuş ki, 3 daha, 5 daha, yanında çıksın 15 daha. Yani artık bezmiş okutmalarından. Onlar da Allah razı olsun deyip gidiyorlarmış. Ve yaralar geçiyormuş. 3 daha, 5 daha, yanında çıksın 15 daha. Sıtma, tabii bunu, bu işin biraz karikatürize edilmiş hali. İşte sıtma duası var. Sıtma, bu adamı tutma, tutarsan da incitme diye böyle bir o işin tekerlemesi, karikatürize edilmiş hali. Ama böyle bir şey var. İnan çok esaslıdır. Hazreti Peygamber zamanında Eshab-ı Kiram'dan zatlar bir yere sefere gitmişler. Orada azıkları bitmiş. Oradaki bir şehir halkından, daha doğrusu kabile halkından yiyecek istemişler. Onlar da nekes davranmış, vermemişler. Derken birkaç gün sonra, ya bir müddet sonra kabileden birkaç kişi gelmiş, bunlara demiş ki siz temiz insanlara benziyorsunuz. Duyuyoruz siz Medine'deki peygambere tabisiniz. Biz de işte bunu duyduk. Bizim şeyimiz rahatsız. Kabile şefimiz zannediyorum akrep sokmuş. Okur musunuz onu diyorlar. İlaç yok. Okuma. Okurum ama diye bir koyun isterim diyor. Oradaki bir zat. Neyse tamam diyorlar, bir koyun veririz. Neyse okuyor, bir Fatiha okuyor. Fatiha bütün hastalıkların, devaların başıdır. Koyunu alıyor. Fakat tereddüt hasıl oluyor. Acaba biz Kur'an-ı Kerim'i bir şey karşılığı, para karşılığı değiştik mi, sattık mı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de vardır bu. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini ucuz bahaya satanların vay haline. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Bu bizim yaptığımız Kur'an-ı Kerim'de tehdit edilen o hadise midir? Hayır diyor. Orada kastedilen Kur'an-ı Kerim'in emirlerini dünya zevki için yapmamak demektir. Hmm. Yani dünyada bir şeylere kavuşmak için dinin emirlerini terk etmek demektir. O ucuz pahaya satmış oluyorsunuz. Çünkü Kur'an ebedi saadeti vaat ediyor. Dünya ise geçicidir. Az bir geçici zevk için Kur'an ebedi hayatı ve onu kastediyor. Bunun mahsuru yoktur. Siz burada Kur'an-ı Kerim'i satmadınız. Bir emek verdiniz. O Kur'an-ı Kerim'in satılması
peki,
değildir.
Bu durumda şimdi okuma karşı.
Bu devirde de bu devir, işte bundan tefsir eden alimler de demişler ki başta pazarlık yapmamak kaydıyla bir hediye verilmesi veya sonra bir şey istenmesi caiz görülmüş. Çünkü bu okuduğunun karşılığı değildir. Dikkatinizi çekerim. Harcadığı mesainin karşılığı. Aynı şey namaz kıldığın imamlar için de caridir. Bazıları der ki imamlar para karşılığı namaz kıldırıyor. Arkalarında kılınan namaz sahih değil. İyi ama onlar para aldıkları için namaz kıldırmıyorlar. Onlar zaten namaz kılıyorlar. Namaz kıldırmak da illa imamın insanında değil. Herkes kıldırabilir. Fakat cami var. Camide devamlı 5 vakit namaz kılınması lazım. Birinin orada vakit başlarında hazır olması
İlk
lazım.
Bir görev kabul etmesi lazım.
İmamın orada hazır bulunmasının karşılığıdır maaşı demişlerdir. Aynı şey Kur'an-ı Kerim öğretmek için de var. Kur'an-ı Kerim öğretmek de bir mesai harcıyor. Eğer siz para alamaz derseniz bu adamın işi var, gücü var. Öğretemez, Kur'an-ı Kerim öğretemez. Yani bir takım zaruri ihtiyaçlar buna cevaz vermiş. Bu şekilde bu şeyin altyapısı budur. Yani bu kültürün altyapısı budur. Yani tesiri olduğuna, şifalı ve koruyucu tesiri olduğuna inanılan ayetler ve dualar okunur ve yazılır. Nereye yazılır? Muskalara yazılır. En çok herkesin bildiği şey. Duvarlara yazılır. İnsanlar bakar, okur. Efendim bazı eşyalara yazılır. Arabaya falan yazılır mesela. Bir de gömleklere yazılır. Elbiselere yazılır. Fakat bu çok yaygın değildir elbiselere yazmak. Neden? Çünkü elbise yaygın bir şey. Yani bununla helaya girmek veya soyunmak.
Ve açık. Görünüyor. Yani diğerinde olduğu gibi kapalı değil.
Şimdi bunun en tipik misalleri, iki yerde bunun tipik misalleri var. Bunlardan bir tanesi padişahların tılsımlı gömlekleri. İkincisi ise tarikat erbabının teveccüh hırkaları. Üzerleri ayetlerle süslüdür. Şimdi padişahların tılsımlı gömlekleri ne için yapılır? Padişah öyle veya böyle hedef olan bir kimsedir. Savaş da ordusunun başındadır. Vurulursa ordu bozulur. Veya sarayında bir şekilde düşmanı olan çok kimse vardır. Bu padişahı öldürelim de yerine bir başkasını geçirelim, o da bizim istediklerimizi yapsın diye düşünenler olabilir. Yani idarecilerin her zaman düşmanı olur. O sebeple bir sürü maddi sebebin yanında işte korumalar, tedbirler, zırhlar, bir de ısımlı gömlekler ihdas edilmiştir. Bu gömleklerde koruyucu ayetler, koruyucu dualar sistematik, böyle paralel, simetrik ve estetik bir şekilde yazılır. Ama bu gömlekleri giyip padişah gezmez. Bunu zırhın altına veya zırh giymiyorsa kaftanın içine giyer.
Her zaman da giyer.
Her zaman giymez. Daha ziyade savaş, harp zamanlarında giyer. Yani o tılsımlı gömlekler belli zamanlara mahsustur. Bugün Topkapı Sarayı'nda bunların misalleri görmek mümkün.
Padişahların üzerine giydiği, bazen nazardan korumak, bazen savaşta galip gelmek, bazen şifa bulmak için giyilen bu tılsımlı gömlekleri konuşuyoruz. Bir kere tabii Topkapı Sarayı'nda görenler hemen hafızalarında şekillendireceklerdir, gözlerinin önüne gelecektir. Hemen hemen hiçbir yeri boş kalmayacak, evet, şekilde yazılmış, çok küçük yazılmış bir gömlek bu. Yani şimdi şifa ayetleri vesaire diyoruz ama bu kadar çok mudur üzerine yazılabilecekler diye soralım önce.
Canım, isterseniz bütün Kur'an-ı Kerim'i yazabilirsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in her harfi şifadır. Ve bir padişah düşünün, padişahın devamlı cemiyetin içine giriyor. Binlerce, on binlerce kişi onu görüyor. Eskiden çok kişinin gördüğü kimselerin, özür dilerim, nazara muhatap olduğu düşünülürdü. Yani bir iki kişinin bakması var, bir de on binlerce kişinin bakması var. Padişah bu sebeple nazara daha çok muhatap olduğu için çok daha belaya açıktır. Nazara açıktır, büyüye açıktır. Hatta Sultan 4. Mehmet çocukken nazar değmesin diye alnını böyle siyah mürekkeple elif harfi çizerlermiş. Yani gören onu görsün de hani padişah görmesi, nazar boncuğunun hikmeti de budur zaten. Hı hı. Veya ekin ekilen tarlalara kuru kafa asarlar. Hemen ona bakar insan gözünden o
İlk
tespit
anda.
Edici. Nazarın hikmeti şudur. İnsanların bazılarının gözlerinde zararlı şualar vardır. Onun elinde değildir o. Bazısı bilir. Çoğu da bilmez. Bu zararlı şualar karşı tarafı da bir şey beğendiği zaman ona zarar veriyor. Bunun ilmi açıklaması bu. Dini açıklaması da bu. Bunun çaresi ise güzel bir şey gördüğü zaman maşallah demesidir. Bunu Hazreti Peygamber tavsiye ediyor. Maşallah denirse nazar değmez.
Bunu herkesin aslında alışkanlık haline getirmesi zaten gerekiyor.
Eski Müslümanların en çok kullandığı tabirler. Besmele bir iş yaparken, maşallah güzel bir şey gördüğü zaman, bir nimet veya bela ile karşılaştığı zaman elhamdülillah demek. Yani hamd Allah'ıma. Bir musibet gördüğü zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideriz demek. Kızdırıldığı zaman, kızdığı zaman, canı sıkıldığı zaman la havle ve la kuvvete illa billah demek. Bunların hepsi tesirlidir. Bu sözleri siz ne var ki sözde demeyin. Nasıl kelimelerin bugün bir armonisi olduğu gibi kelimelerin de bir manevi gücü olduğu, manyetik hatta gücü olduğuna inanılıyor bugün, söyleniyor. Hı hı. Yani bir kişiye 40 gün deli de deli olur derler.
Şey,
yani
40 kere söylensen olur.
Olur. Onun için telkin deniyor şimdi zaten bazı şeylere. Bu mümkündür. Onun için daha çok zararla karşılaşması muhtemeldir. Onun için padişahların tılsımlı gömleklerine çok şey yazılır. Zaten Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür, 600 sayfadır. Yani burada bir de şu var, çeşitli rivayetler var. Bu rivayetlerin bir kısmı Hazreti Peygamber'den geliyor. Mesela işte şu sure şuna şifadır. Mesela borcu olan Vaka suresini okuyor. Vaka uzun bir suredir. Veya bir murada kavuşmak isteyen Yasin suresini okusun. İşte şehit olarak ölmek isteyen Tebarek'i okusun. Kabir azabı çekmek istemeyen Amin Resulü okusun. İşte her surenin böyle faziletlerini Hazreti Peygamber bildirmiş. Bazılarının faziletlerini Eshab-ı Kiram ve Tabi'in bildirmiş. Demişler ki şu sure okunduğu zaman şu faydası oluyor. Biz okuduk, şu faydayı gördük. Bu bir tecrübe. Veya sonra gelen mazanne, yani Allah dostlarının bir takım rüyalarla veya tecrübelerle kazandıkları şeyler var. Şu ayet şu kadar okunduğu zaman mesela şuna iyi geliyor. İşte Ankebut suresi okunursa talebelerin derslerine iyi zihin açıklığı verir gibi bir takım inanışlar hasıl olmuş. Bunlar dinen mahsuru değil. Biraz evvel söylediğimiz gibi bu işin zaten özü inanmaktır, telkindir. Hı hı. Buna inandığı zaman o zaman tabii gömleğin üzerine doldurmak mümkündür. Ama dediğim gibi zaten gömlek öyle insanların göreceği şekilde giyilmez. Dış kaftanın içine giyilir.
Peki sadece sureler mi vardır içinde? Yoksa bunun içinde bir takım semboller, simgeler de var mıdır?
Şimdi gömleklerde bunlara bazen rastlıyoruz. Fakat İslam inancına göre manasız sembollerin, okunamayacak harflerin muskalarda yeri olmaması gerekir. Bu kelimeler, bu harfler bazen bitişik, bazen açık yazılabilir ayetler. Bunlara izin verilmiş. Ama hiçbir manası olmayan harflerin ve kelimeleri...
Mesela arka arkaya sıralanmış harfler.
Hiçbir manası yok. Okunduğu zaman bir mana çıkmıyorsa, yani bitiştirip de okuduğunuz zaman mana, bunu din yasaklıyor. Diyor ki din ayet-i kerimeleri ve duaları yazabilirsiniz. Böyle işaretler, semboller, kutular, yıldızlar, bunları tasvip etme. Bunlar daha ziyade büyülerde kullanılır. Tılsım sözü günümüzde büyü için kullanılıyor. Tılsımlı ayna, tılsımlı ülke. Fakat kültürümüzde tılsım dendiği zaman, nitekim rukye Arapçası, metafizik bir şekilde insanı belalardan koruyan şey demektir.
Tılsım.
Mesela baş ağrısının tılsımı Fatiha-i Şerife'dir. Mesela. Yani ona iyi gelecek şey budur. İşte boyun ağrısının tılsımı Levenzenna ayetleridir. Yani her şeyin bir tılsımı var deniyor. Koyun sürüsü kesmek mesela doğru değildir. Koyun sürüsünü bekleyeceksiniz. Geçecek, ondan sonra siz geçeceksiniz. Ama geçmek mecburiyetindeyseniz, çok büyük bir koyun sürüsü ise, bunun tılsımı lilafe okumaktır.
Geçerken.
Evet, geçerken. Veya bir memlekete geldiniz, çok korkulu. Korkuyorsunuz. Yani burada ben nasıl yaşayacağım? Başıma bir bela gelir mi? Onun tılsımı da lilafe suresidir. Çünkü manasında zaten korkudan emin kıldık Kureyş'i var. Hmm. Yani mutlaka manayla bir bağlantısı zaten o tılsımların var. Bir yerden onu bulmak, irtibatını kurmak mümkün.
Sembolleri seviyoruz zaten, evet, bu anlamda yakalamayı. Demek ki bu...
Ama manevi hayat biraz semboller üzerine kuruludur. Yani namaz aslında bir semboldür. Oruç aslında bir semboldür. Yani belli saatlerde aç kalmak, bu bir semboldür. Ama zahirden batına yol vardır. Yani sembolden işin özüne her zaman yol vardır. Onun için bir de şifre meselesi bu. Yani bilgisayarınıza bir şifre tanımlıyorsunuz. Ne alakası var bilgisayarın şifreyle? Oradaki bilgilerin o şifreyle ne alakası var? Siz onu tanımlıyorsunuz, diyorsunuz ki bu şifreyi yazdığınız zaman bunları, bu bilgisayar açılır. Evet. Aynı şekilde la teşbih ve la temsil. Bu surelerde ve dualarda da bir tılsım var. Mesela Hazreti Peygamber zamanında bir dua öğretiyor Hazreti Peygamber birine. O da orada Hazreti Peygamber ismi geçiyor. Hazreti Peygamber ismini tevkir ederek, yükselterek Nebiyyike ve Resulik, öyle okuma diyor. Ben sana nasıl öğretirsem öyle oku diyor. Resulik oku diyor. Halbuki mana değişmiyor. Hatta daha saygılı okuyor. Hayır diyor. Nebiyyike oku diyor. Resulike diye değiştirme diyor.
Demek ki onun öyle okunması gerekiyor.
Onun kalıbı odur, şifresi odur. Onu insanlar bilemezler. Yani şifre şifredir, sembol semboldür. Ona ilahi bir güç bu kudreti vermiştir. Bunun sorgulanması mümkün değil. Bu ancak inanıp inanmamakta herkes serbest. O ayrı bir mesele. Ama bu inanmakla alakalıdır. Evet. Bu dualarda, bu surelerde, bu ayetlerde bir faydanın olduğuna inandım. Mesela Ve yekâdüllezîne diye başlayan kalem suresinin son ayetleri nazar için okunur. Çünkü Hazreti Peygamber'e de nazar değmiştir. Bu ayetler nazil olmuştur. Bu ayetleri okuyarak Hazreti Peygamber o nazarın tesirinden kurtulmuştur. Hazreti Peygamber'e büyü yapmışlardır. Ve o bu büyüden kurtulması için Hazreti Peygamber'e kul euzüler, ki çok yaygın okunur, bunlar nazil olmuştur. Manası da zaten onunla alakalıdır. Ve Hazreti Peygamber büyünün tesirinden kurtulmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki...
Tesirine girmiş midir?
Evet, girmiş Hazreti Peygamber. Şiddetli baş ağrısı, halsizlik. Kendisi zaten buyuruyor bir müddet. Büyü yapanın kim olduğu öğreniliyor. Büyü zaten bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki büyü nedir? Büyü de metafizik bir şey. Yani insanların gerek cinlerle, yani görünmeyen varlıklarla, gerek konsantrasyon yoluyla normal hadiselerin dışında bir takım hadiseler yaptığına inanmak demektir. Büyünün var olduğuna inanmak dini bir prensiptir. Ama büyü yapmak ve yaptırmak, bu çok tehlikelidir. Çünkü büyü insanları iradesi dışında bir şeylere zorlamak vardır, başka insanları. Bu ise biz dinimizde tasvip edilen bir şey değildir. İşte beğendiği bir kızı almak için o kıza büyü yapmak veya bir adamın bir kadını boşaması için büyü yapmak, bir tarlayı birinin satması için büyü yapmak, bunlar olacak işler değildir. Onun için din büyü yapmayı ve yaptırmayı men eder. Ama bazı metafizik, fizik ötesi gücü olan kimseler bu güçlerini cinlerle temas kurarak ve büyü yaparak, yani kötü maksatlarla kullanırlar. Ve bir müddet sonra bunun zevkini alırlar. Çünkü bu onlara bir takım itibar ve para getirir. Ve istediğini yapabilme, insanları istediği gibi sevk etme zevkini verir. Ve o insanın helaka gittiğini gösterir. Zaten bir müddet sonra büyü yapanların imanını kaybettiğine dair rivayetler var. Büyü yapılan kimsenin için gösterilmiş sureler, ayetler vardır. Bunlar okunur. Hazreti Peygamber'e büyü yapılması zaten bunu göstermektedir. Yoksa Allah istese Hazreti Peygamber'i korurdu. Ona nasıl büyü yapabilirler?
Evet, gösterebilmek için.
Nitekim Hazreti Peygamber dinin yaşayan bir numunesidir. Dinin bütün hükümleri Hazreti Peygamber'de tatbik edilmiş. Hazreti Peygamber evlenmiş, çocuğu olmuş, düğün yemeğine gitmiş, kira yapmış, alışveriş yapmış mesela. Dinin her şeyini yerine getirmiş ki onda bir örnek olsun diye. Nazar ve büyüye uğraması da budur. Yoksa güçlü bir şahsiyettir. Güçlü şahsiyetlere zaten büyü, nazar çok fazla zarar vermez. Yani maddi ve manevi olarak güçlü kimselere çok zarar vermez. Onun için nazar, büyü daha ziyade ve cinler daha ziyade hanımlara, duygusal oldukları için hastalara ve çocuklara daha çok tesir eder. Erkeklere de eder elbette ama ekseri bu tarafa. Dikkat edin zaten bu mevzu umumiyetle de zaten
kadınlar arasında
kadınlar ve hastalar, çocuklar için konuşulur.
Peki bazı isimlerin de koruyuculuğu olduğu ifade edilir. Mesela Peygamberimizin ismini taşıyanlara büyünün tesir etmeyeceği ifade edilir. Doğru mudur?
Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki kim benim içinde hamd geçen isimlerimi Muhammed, Ahmet, Mahmud, Hamid ve Hamid. Bunlar Hazreti Peygamber'in içinde hamd kelimesi geçen beş ismidir. Hazreti Peygamber'in en sevdiği isimler içinde abd yani kulluk ve hamd Allah'ı övme geçen isimleri severdi. Bu isimleri kim evinde bulundurursa, yazarsa, okursa, üzerinde bulundurursa, nazar, büyü, cin, hastalık, yangın, zelzele, veba hiçbir şey tesir etmez. Bu isimlerde bir kutsiyet olduğunu gösteriyor. Çocuklara da zaten Hazreti Peygamber'in isimlerini vermek de aynı koruyuculuğun işaretidir. Bilhassa çocuğu yaşamayan aileler veya çocukları doğup ölen aileler veya çocukları çok hastalıklı olan aileler çocuklarına beldelerinde bulunan bir evliyanın ismini koyarlar. Bu evliyanın ismini koyarak kötü ruhları yani cinleri aldattıklarına inanırlar. Yani cinler korkar o ismi taşıyan birisine kötülük yapmaktan. Onun için isim mühimdir. Bunları basit gülün şeyler olarak görmemelidir. Bugün modern fen de bu isimlerin, kelimelerin, harflerin fizik ötesi manaları olduğunu
kelimeli,
kabul
harflerin de öyle. Kelimelerin, yani evet. İşte Ebced hesabından vesaire evet. Zaman zaman konuşuruz. Belki daha detaylı da konuşuruz. O kelimelerin yan yana gelmesinin ya da harflerin yan yana gelmesinin toplam enerjisinin, harf değerinin bir kesiri yıldıza vardır. Etki ettiği, o yıldızın etkisini de insanların taşıdığı ifade edilir.
Mesela bir de tarikatlarda teveccüh gömlekleri vardır. Teveccüh hırkaları vardır. Teveccüh ne demek? Tarikat reisinin, şeyhin müritlerine nazar etmesi demektir. Şimdi şöyle düşünün. Ana vericiden televizyon yayınları ara vericiye veriliyor. Ara vericiden diğer aktarıcılara veriliyor ve ondan sonra siz evinizde onu alabiliyorsunuz. Direkt uydudan değil, o bir şey vasıtasıyla alınıyor. Veya uyduya gönderip uydudan alıyorsunuz. İşte bu şekilde manevi rızıklar, manevi bereketler Hazreti Peygamber ana vericisinden bu Allah dostları denilen evliyalar vasıtasıyla insanlara dağıtılmıştır. O kendisinde topladığı, o trafo gibi topladığı enerjiyi de kendisini sevenlere sevgileri nispetinde dağıtır. Buna teveccüh derler. Teveccüh vecihten, yüzden gelir. Yani karşı karşıya geçer, hiçbir şey konuşmadan iki rekat namaz kılınır ve bakarak yani orada bulunarak bu teveccühün karşı tarafa tesirinden bahsedilir. Müridin kalbi temizlenir o teveccühle. Müridin o kalbindeki sıkıntılar şeyhine geçer. Şeyhi de onu iki rekat namaz kılarak def eder. Çünkü onu kendisi yapmamıştır. Yani üzerine gelen o kara bulutu def eder. Böylece müridi bu tarikatlarda bir seremonidir, bir ritüeldir. Şimdi bu teveccüh anında mürşidin yani şeyhin çok yoğun bir manevi havada olması lazım. Onun için her zaman teveccüh yapılmaz. Daha ziyade sabah namazlarından sonra seher vakitleri manevi hayatın çok coşkulu olduğu bir zamandır. O zamanlarda yapılır. Bu maneviyatı arttırmak için de o teveccüh yapan şeyhler, evliyalar, alimler teveccüh hırkası giyerler. Sırtlarına üzerinde ayetler, hadisler, dualar, mübarek isimler yazılmış olan hususi hırkaları alırlar. Bu hırkaların biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi manevi havasıyla o yoğunluk, o ruhaniyet daha da artar ki talebelerine daha çok faydalı olsun. Ben Şah-ı Nakşibend'e ait olan, meşhur Muhammed Bahaddin Buhari'ye ait olan teveccüh hırkasını gördüm. Sırtıma almak nasip oldu. Gri, koyu gri zemin üzerine, gümüşü zemin üzerine daha açık gümüşü ipliklerle işlenmiş. Yani yazılı değil, ipliklerle işlenmiş ve tamamı yazıyla, ayetlerle, hadislerle, dualarla, mübarek isimlerle dolu bir teveccüh hırkasıydı. Biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi isimlerde, harflerde her zaman manevi bir yön vardır. Hele hele bunlar ilahi kelimeler olursa bunun tesiri ve en azından ona inanan kimsedeki tesiri çok daha fazla olur.
Şimdi bu gömleklerin, tılsımlı gömleklerin üzerine yazılanlar kadar üzerine yazıldığı kumaşların da bir şifresi olduğu ifade ediliyor. 8000 çözgü ipiyle dokunan kumaşlar bunlar. Denizli'de dokunmuş. Bu kumaşların nasıl dokunduğunun sırrı hala çözülebilmiş değil.
Tabii bir şeyin atkısı ve çözgüsü ne kadar azsa o kumaş o kadar kıymetlidir ve yazıya da o kadar iyi gelir. Çünkü sık olmayan kumaşta yazı dağılır.
Dolayısıyla bu kumaşın, evet, şifresi çözülürse Türkiye'de ya da dünyada dokuma için altın oranın yakalanabileceği ifade ediliyor. Son derece enteresan. Şimdi bu tılsımlı gömleklerin içindeki ayet ve dualar kim tarafından tespit edilir? Üzerine diyelim ki bir sultan için bir gömlek yapılacak. Bunlar küçüklük, yani çocuk yaştan, bebek yaştan itibaren yapılmaya başlanıyor. Kim tespit ediyor üzerine ne yazılacağını?
Şehzade çocukluğundan itibaren ona bir hoca tayin ederler. Hace-i Sultani. Bu Hace-i Sultani ve aynı zamanda saray müneccimlerinden, yani astronomlarından Eşrat-ı Saatler. Yani Eşrat-ı Saat şu demek veya Eşref Saat şu demek. Bir işin yapılmasının bereketli olduğu saatler ve zamanlar vardır. Burada bir uğursuzluk gibi bir şeyi düşünmemelidir. Yani tarih boyu yapılan başarılı hadiselerden, hayırlı işlerden bir istatistiki veri çıkarılmış. Ve hangi iş, mesela derse ne zaman başlanır? Sefere ne zaman çıkılır? Düğünler ne zaman yapılır? Mesela umumiyetle şark kültüründe düğünler perşembe günü yapılır. Veya pazartesi günü, pazarı pazartesi bağlayan gece yapılır. Çünkü o günlerin bunda bir bereketi vardır. İşe başlama günü çarşamba günüdür. Çarşamba günleri başlanan işin sonu gelir. Perşembe günü sefere çıkma günüdür. Her işin bir eşref saati var. Bu şehzadeler için de eşref saatleri tespit eden müneccimler var. Ve onun dini terbiyesiyle meşgul olan Hace-i Sultaniler var. Bu Hace-i Sultani ilmiye sınıfındandır. Sarayda bulunur ve şehzadeyi yetiştirir. Şehzadenin üzerine yazılacak olan bu tısımlı gömleklerdeki dualar Hace-i Sultani tarafından tespit edilir. Çünkü Hace-i Sultani şehzadenin manevi mürebbisi, terbiyecisidir. Nasıl bir lalası vardır şehzadenin, bu lala şehzadeye oturmayı, kalkmayı, kılıç kullanmayı, silah kullanmayı, ata binmeyi öğretir. Devamlı yanında durur, teşrifat kaidelerini öğretirse Hacı Sultani de şehzadenin dini hayatına nüfuz eder.
Ne kadar sürede yazılır aşağı yukarı bir gömlek? Mutlaka farklı farklıdır ama.
Onu bilemiyorum tabii.
Yıllarca sürenler var mıdır?
Zannetmiyorum. Yani erbabı kısa bir zamanda yazar. Pirincin üzerine sure yazanlar var. Erbabı olduktan sonra
çok
kısa bir zamanda yazar.
Zor bir
burada
iş.
Sanat ön planda değildir. Takdir edilmiş olan ayetlerin ustaca gömleğin üzerine yerleştirilmesi mühimdir. Yani hattatlıktan ziyade o surelerin aynı büyüklükte gömleklerin üzerine yazılması mühimdir.
Onların içinde bir şifre olabilir mi? Mesela rakamlar olduğu ifade ediliyor. İşte uzun surelerin rakamlarla kısaltılarak
mümkündür,
yazıldığı ifade
mümkündür
ediliyor.
Şimdi Arapçada her Arabi harfin bir şifre kıymeti vardır. Biraz evvel sizin işaret ettiğiniz ebced derler buna. Bu şifre kıymetinden bir takım manalar çıkarılmaktadır. Çok belki ciddi ancak bir şey değildir ama her harfin rakam kıymeti söylenen kelimeye bir rakam kıymeti veriyor. Bu bir tarih olabilir. Bunlar birbirleriyle peş peşe gelen silsilevi rakamlar olabilir ve bunların da kendine mahsus bir takım manaları elbette var.
Bu gömleklerin her zaman giyilmediğini, işte padişahlar tarafından giyildiğini biliyoruz ama onunla beraber yine savaşa giden ordunun başındaki kişilerin de giymesi, evet, mümkün herhalde.
Mümkün tabii. Her padişahlara yapılması kolay olduğu için padişahların var. Yoksa tılsımlı gömlek herkes için yapılabilir. Mesela savaşa giden kimseler eskiden pazubent bağlanırdı kollarına. Taha suresinin bazı ayetleri vardır. Mesela o da kurşun içindir. Kurşun değmesin içindir. Hatta Sultan Abdülaziz atış talimi yaparken yeni bir tabancayla, hiç o zamana kadar atış yapmadığı bir tabancayla hedefi vuramamış. Bir daha atmış, bir daha vuramamış, bir daha atmış, bir daha vuramamış. O zaman şair demiş ki muhtemelen nüsha takmış boynuna padişahım. Yani kurşun değmez, nüsha takmış diye bir şiir yazmış. Bir mizahi bir şiir de vardır. Pazubent derler. Askere gidenlerin hepsine o kola bağlanır o. Taha suresinin Vel Kaytu diye başlayan ayetleri. İşte bu sadece ama padişahlar başkası için yapmak bunun kolay değildir. İnce dokunacak kumaş kağıt gibi olacak. Bir üzerine yazacak adam bulacaksınız. Ne düşeceksiniz?
Hem maliyetli hem de
zahmetli.
Zahmetli bir
zahmetli.
İş.
Sadece savaşta değil. Dediğim gibi toplantılara çıkarken de giyilir. Şimdi padişah toplantıya çıktığı zaman bir karşı tarafta nazar büyü olmasın ister. Bir de sözünün nafiz olmasını ister. Bu tılsımlı gömlekler aynı zamanda giyen kimsenin sözünün karşı tarafa tesir etmesine yardımcı olur. Ona bir heybet verir.
Etki
evet.
Oluşturuyor. Tabii bu yurt dışında kalan tılsımlı gömlekler de var. Onlardan bir tanesi
Cem Sultan'a ait olan
Cem
var.
Cem Sultan'a ait olan var. İşte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana kuşatması sonrası orada kalan tılsımlı gömlek. Tabii bu gömleği gördüklerinde ben düşmanın yüzünün ifadesine hakikaten...
Evet, nedir bunlar
nedir
yani?
Bu
evet.
Diye.
Zaten farklı kültürlerin unsurları birbirlerine ürperti verir, dehşet verir.
Şimdilerde tabii bizim kendimizi korumak için belki hani yaptırabilmemiz mümkün değil ama en azından dilimizden düşürmememiz gereken bir cümle varsa onu sizden alalım son olarak.
Estağfurullah. Şimdi eskiler şimdi bunu da söylendiği zaman belki çok dini muhtevalı bir insan olarak kabul ederler söyleyenleri ama eskiler besmeleyi dilinden hiç düşürmezlerdi. Her işe başlarken besmele çekerlerdi. Meşhur kıssayı biliyorsunuz. Kadıncağızın birisi her zaman besmele söylermiş. Ondan sonra kocası da bezmiş artık besmele söylemesine. Ondan sonra buna bir kese altın vermiş. Kadıncağız bunu sakla demiş. Kadıncağız gitmiş Bismillahirrahmanirrahim sandığı açmış. Bismillahirrahmanirrahim koymuş. Bismillahirrahmanirrahim kapatmış. Adam da ondan sonra gitmiş o kadın görmeyeceği bir şekilde. O keseyi almış götürmüş kuyuya atmış. Ondan sonra kadına demiş ki şu keseyi getirir misin lazım oldu. Hay hay bey demiş. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Kasa, sandığı açmış. Bismillahirrahmanirrahim elini atmış. Keseyi almış. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız demiş kete ıslak mı demiş bey yani bu ne oldu
nasıl
acaba
ıslandı?
Nasıl ıslandı?
Hmm.
Kadın da demek sıradan bir kadın değil. Bunu biz çocukken anlatırlardı dini bir hikaye. Yine elhamdülillah yani her nimete şükretmek. Üçüncüsü zikretmek, subhanallah demek. Bir sıkıntı, gazap halleri geldiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah demek. Ve de şimdi mevzuyla yakından alakalı güzel bir şey gördüğü zaman, bir şey beğendiği zaman ister kendinde olsun ister başkasında olsun maşallah demek. Bunlar eski insanların dilinden düşürmediği işlerdi. Maşallah demediği için başına bela gelenlerin hikayesi anlatılırdı. Bir de rüya gördüğü zaman hayırdır inşallah demeyene rüyayı anlatmayan var. Bir de inşallah kelimesi çünkü inşallah demediği için. Çok kudretli olduğu işleri bile yapamayanların hikayesi hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde anlatılmaktadır.
Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere tekrar.